Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar ve çok kıymetli izleyiciler. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Ben Erdi Özağa ve şu an gerçekten heyecanlıyım çünkü son dönemde beni en çok şaşırtan telefonlardan birine birazdan hep beraber yakından bakacağız. Ama öncesinde konseptin geçmişinden de biraz bahsedelim isterseniz. Aşağı yukarı 15 sene önce Nokia tarafı Engage modelini piyasaya sürmüştü ki gerçekten mobil konsola benzeyen değişik bir tasarım anlayışı vardı. Sıra dışı bir tasarımla gelmişti Engage ve sonrasında da 2011 yılında Sony Ericsson, o dönem Xperia Play adını taşıyan PlayStation Phone, PlayStation telefonu da görmüştük. Ama şimdi konumuz Xiaomi Black Shark oyun telefonu. Artık saklamanın ve gizlemenin bir manası yok. Kendisini şöyle masamızın üzerine koyalım. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve üst kameraya geçerek telefonu ve gamepad'i kutusundan çıkartalım. Endamına, boyuna, posuna yakından bakalım. Xiaomi Black Shark oyun telefonu diyoruz. Ancak ne var ki telefonun kutusunda herhangi bir Xiaomi logosu ya da Mi ifadesi bulunmuyor. İlk olarak bizleri bir kart karşılıyor ve kartın üzerinde You are gamer, yani oyuncusun ifadesi yer alıyor. Kartın altında ise telefonun kendisi var. Ancak telefonun kendisine zaten birazdan döneceğimiz için içeriğindeki aksesuarlara bakalım isterseniz. Pek çok Çinli telefon üreticisinde olduğu gibi Xiaomi Black Shark oyun telefonunun kutu içeriği de çok farklı değil. Zarfın içine baktığımız zaman önce bir iğne bizleri karşılıyor ki bu iğne yardımıyla telefona sim kart takıyoruz arkadaşlar. Maalesef bu telefonda microSD hafıza kartı desteği olmadığı için depolama kapasitesini arttırmak ne yazık ki pek mümkün değil. Telefonun içinden bir de kılıf çıkıyor. Bu kılıfın özel bir amacı da var. Birazdan ona değineceğim zaten. Kullanım kılavuzlarını bir tarafa bırakalım isterseniz. Çince çünkü. Ve ekran koruyucu kılıf çıkıyor. Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahip olan Black Shark oyun telefonunun adaptörü de bu teknolojiyle uyum gösterecek şekilde 5 volta 3 amper sağlayabiliyor. Ve buna ek olarak tabii ki bir ucu tip A, bir ucu da tip C olan, hem şarj için kullanacağımız hem de dosya aktarımı için gerekli olan kablo da kutudan çıkanlar arasında. Bir başka aksesuarsa tip C'den 3.5 milimetre dönüştürücü adaptör. Evet, ne yazık ki telefonun kendisinde 3.5 milimetre kulaklık bağlantısı desteklenmediği için adaptör yardımıyla kullanacağız 3.5 milimetre ile uyumlu olan kulaklıkları, ama telefonun kutu içeriğinde maliyeti aşağı tutabilmek adına kulaklığın çıkmadığını görüyoruz. Ve sanırım en heyecanlı kısma geldik sevgili arkadaşlar. Telefonun üzerindeki koruyucu etiketleri çıkartıyorum. Gerçekten heyecanlı bir an çünkü Xiaomi Black Shark oyun telefonu son dönemde beni en çok heyecanlandıran, en çok heveslendiren telefonlardan bir tanesiydi. Şu an telefonun kendisini görüyoruz. Evet, daha önceki videomda da ifade ettiğim üzere önden bakıldığında ön tasarım olarak çok yenilikçi bir telefon olduğunu söyleyemeyeceğim. 18'e 9 ekran formatına geçilmesinin bir sonucu olarak biraz dar ama nispeten daha uzun bir telefona sahibiz. Tabi telefonun uzun olmasından 5.99 inç ya da küsuratı bir tarafa bırakalım, 6 inç boyutundaki ekranın katkısı da büyük. Bir başka oyun telefonu olan Razer'ın telefonuyla kıyasladığımız zaman köşeli hatlara sahip değil, kenarlar yuvarlatılmış şekilde önümüze geliyor ki bunun bir amacı var dostlar. Yatay modda telefonla oyun oynarken sağ ve sol köşelerde işaret parmaklarınız daha rahat edebilsin diye böylesi bir tasarım anlayışına gitmişler ki bence hiç fena olmamış. Telefona önden baktığımız zaman ekran gövde oranıyla en agresif tasarımlardan biri olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü burada %76 seviyesinde bir oran karşımıza çıkıyor ki bugün akıllı telefon endüstrisinde bu oranı %90'lara ulaştıran telefonlar olduğunu da biliyoruz. Ama bana soracak olursanız zaten telefonun tasarım seviyesindeki özgün tarafı bize bakan yüzü, yani ön bölümü değil. Bence arka tasarım anlayışım gerçekten yenilikçi detaylara sahip. Şu an telefon arkadan bakıyoruz arkadaşlar ki orta kısımdaki X logosu, yani telefonu boydan boya kapsayan X logosu en dikkat çekici kısmı oluyor. Bu logonun estetik olarak kazandırdığı hava dışında işlevselliğe yaptığı bazı katkılar da yok değil. Nedir bunlar? Anten şeritlerine, anten hattına da sahip olduğu için telefon ister dikey kullanın, ister yatay kullanın, her kullanım senaryosunda en fazla sinyal gücü, sinyal çekim gücünün korunması hedefleniyor. Anten tasarımından bahsetmişken telefonun içerisindeki modemin bir detayını anlatmam gerekiyor. Xiaomi'nin bazı telefonlarında olduğu gibi Xiaomi Black Shark oyun telefonunda da cihazın içerisindeki baseband işlemcisi, yani iletişimi sağlayan modem yongası ne yazık ki LTE 20 bandını desteklemiyor. Yani 800 MHz frekans bandında çalışmıyor. Büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de çok fazla sorun olmaz, ancak özellikle kırsala doğru gidildikçe maalesef sinyal gücünde bir takım kayıplar yaşanabilir. Pratik hayatta ben şu ana kadar özellikle İstanbul içerisinde LTE 20 bandını desteklemeyen telefonlarda ciddi bir problem gözlemlemedim, ama dediğim gibi yerleşim yerine göre farklı sorunlar ya da farklı senaryolar gündeme gelebilir. Bu telefonun eksi hanesindeki önemli detaylardan birisi ki ifade etmeden geçmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Telefonun düğme yerleşimine de bakalım isterseniz. Ses kontrol butonları ve güç düğmesi sağ tarafta yer alırken sol tarafta ise Shark Space adı verilen özel bir menüyü açmamızı sağlayan bir anahtar buton daha bulunuyor. Bu butonu yukarı kaydırdığınızda itibariyle Shark Space menüsü ekrana geliyor ve butonu tekrar aşağı kaydırmadan bir başka düğme yardımıyla Shark Space menüsünden çıkamıyoruz. Bu menüyü birazdan göstereceğim. Oyunu özel bir arayüz olarak değerlendirebiliriz merak edenler açısından. Telefonun arka kısmındaki diğer detaylara bakacak olursak üst tarafta çift kamera kurulumu ile birlikte çift ton led flash ve mikrofon yer alıyor. Alt kısımda ise Black Shark ifadesinin olduğunu görmekteyiz. Ama bunlara ek olarak telefonun arka kısmındaki orta bölümde bir de S logosu, Shark'ın S'si yer alıyor ki bu hem yeşil renkli hem de arka aydınlatmaya sahip. Bildirim geldikçe yanıp sönerek kullanıcılara bildirim gelip gelmediği konusunda bir takım ön uyarılarda bulunabiliyor. İsterseniz yazılım seviyesinde ayarlar bölümünden buradaki bildirim ışını kapatmak ya da özelleştirebilmek de mümkün kılınmış dostlar. Xiaomi Black Shark oyun telefonunun fiziksel ölçülerine baktığımız zaman 9.3 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığında olduğunu görmekteyiz. Yani en taşınabilir cihazlardan birisi olduğunu söyleyemeyeceğim. Fakat bunu görmezden gelmemizi sağlayabilecek bazı avantajları da yok değil. Birincisi hem malzeme kalitesi hem de işlik seviyesi gerçekten dikkat çekici. Açıkçası belli seviyede beklentim vardı ancak düşündüğümden daha iyi bir işlik seviyesi ve malzeme standartıyla geldiğini söyleyebilirim. Buna ek olarak tabii ki 4000 mAh kapasiteli pile sahip olması da telefonun ağırlığını görmezden gelmemize neden olabilecek avantajlardan bir tanesi. Tek elle kullanım konusuna gelecek olursam eğer bazıları tek elle kullanımı zorlayabilir belki ama pratikte tek elle kullanıma çok yatkın bir cihaz olduğunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hem taşınabilirlik konusunda özellikle 190 gram belli bir noktadan sonra tek elle kullanımı yorabilir hem de 6 inç boyutundaki ekranda her köşeye tek elle erişmek pek pratik değil arkadaşlar. Bu detaylar sonrasında şimdi isterseniz telefonu çalıştıralım ve hem arayüz seviyesindeki özelliklerine yakından bakalım hem de performansı başta olmak üzere en çok merak edilen diğer konulara cevap aramaya çalışalım. Evet, telefonu çalıştırdığımızda ilk önce şunu gözlemliyoruz. Bakın Xiaomi'nin MIUI arayüzünde olduğu gibi her başlangıçta farklı bir duvar kağıdı bizleri karşılıyor. Bu arada sadece yeniden başlatma değil, kaydırdığınızda da magazin arayüzü çerçevesinde yine farklı duvar kağıtlarını görebilmek pekala mümkün dostlar. Hazır kilit ekranındayken parmak izi okuyucusunun hızına da bakalım isterseniz. Şimdi bakın şu anda telefonu açtım ve görebileceği üzere şifre soruyor ya da parmak izini okutmamı istiyor. Bakalım ne kadar sürede uyanacak. Bayağı hızlı. Şu anda ana ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar ve uygulama kurdukça ana ekranlara yayılmaya başladığını görmekteyiz. Pek çok Çinli arayüzde olduğu gibi bir uygulama çekmecesinin olmadığını söyleyebilirim. Bu arada bildirim ekranına bakalım isterseniz. İki kademeli bir bildirim ekranımız var. Sağdan sola kaydırarak diğer sayfaya geçebiliyoruz. Burada ilginç olan nokta ekran görüntüsünü kaydetmek ya da ekranın video görüntüsünü kaydetmek için kısa yolların atanmış olması. Bence özellikle video kaydının buraya pratik kullanım amaçlı olarak koyulması gayet güzel olmuş. Sonucunda kimi oyuncular telefonu kullanırken oyun rehberleri hazırlamak ya da belki başka şeyler yapabilmek adına ekranın video kaydını almak isteyebilirler. Buradan önce hakkında kısmına gidelim. Bakın Joy UI yazıyor. Telefonun sahip olduğu arayüzün ismi Joy arkadaşlar ve Android 8.0 üzerinde yükseliyor. Güvenlik güncellemesi ise 5 Kasım 2017'ye ait. Bakalım güncelleme var mı? Sistem update kısmına geliyorum. Evet, bir sistem güncellemesi daha yayınlanmış arkadaşlar ve hemen onu da yapalım. Arayüze dikkatli bakanlar fark edecektir diye düşünüyorum. Xiaomi'nin MIUI arayüzü yüzüyle epey benzer dostlar. Galeriye gidelim mesela. Görebileceği üzere hatta belki en büyük ipucu olarak kamera arayüzüne gittiğimiz zaman siz de fark edeceksiniz. Telefon aslında MIUI arayüzünden büyük oranda esinlenmiş bir arayüze sahip. Standart olarak telefonda Play Store yani Google servisleri gelmiyor. Bunun için kendiniz kurulum yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Sizlere şöyle göstereyim. Bakın Play Store burada. Play Store'dan istifade edebilmek adına bu arada donanım haberin mobil uygulamasını kurmadıysanız bir an önce kurmanızı tavsiye ederim. Ben de bu esnada kurulumu gerçekleştirmiş olayım. Ne yapalım? Öncesinde ayarlar kısmına gidip bazı ilginç detaylar var. Onlardan bahsedelim. Nedir bunlar? Mesela GameDock adı verilen bir bölüm var. Burada oyun esnasında neleri yönetip neleri yönetemeyeceğinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bakın diyor ki aktifken parmak izi okuyucusunu sağdan sola ya da tutuşunuza göre yukarıdan aşağı kaydırarak özel bir menüye gidebiliyorsunuz. Bakın bu menü şu an ekrana gelmiş durumda. Dairesel bir yapıya sahip ve hem işlemci hem de grafik biriminin yani hem CPU hem de GPU'nun yük durumunu anlık olarak gözlemleyebiliyoruz. Aynı zamanda anti-addiction durumu var. Yani bu aslında bakılırsa artık oyunları saplantı haline getirmenin önüne geçebilmek adına koyulmuş ve düşünülmüş bir menü. Bakın diyor ki şimdiye kadar 50 dakika oyun oynamışsın diyor ve oyun oynama süren sağlıklı oyun oynama süresinin içerisinde diyor. Real Racing ile ilgili oynadığın süre bu diyor. World of Tanks ile ilgili bu kadar oynamışsın diyor ve PUBG ile ilgili şu kadar zaman harcamışsın diyor. Tabi aslında biz arka tarafta PUBG ile daha fazla vakit geçirdik ama onu gözlemleyememiş. Bunu gözlemleyememişsin sebebini de birazdan sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Az önce ne demiştim? Telefonun sol tarafında bir anahtar düğme var. Bunu yukarı kaydırdığınızda Shark ortak menüsü adını taşıyan bir menü devreye giriyor. Oyunlar aslında burada toplanmaya başlıyor ki burası bir nevi Nvidia'nın GeForce Experience uygulamasını akıllara getiriyor. Bak World of Tanks var diyor, Real Racing 3 var diyor ve oyunları buradan başlatırsanız, örneğin mesela Real Racing 3'e basalım arkadaşlar, işte az önce gösterdiğim o oynama süresi ölçümünü takip edebiliyor. Ama buradan başlatmak yerine, tekrar Switch'i kapatalım, direkt ana menüden oyunu başlatırsanız ne yazık ki geçirdiğiniz süreyle ilgili takibi yapamadığından dolayı orada yanlış bilgi verebiliyor. Eğer oradaki ölçümler sizin için yol gösterici olacaksa bu konuya dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet, telefonun yazılım seviyesinde sahip olduğu ana hatlar bu şekildeydi. Telefon menüsünün kendisi böyle. Bunu da göstermiş olayım. Sarı sayfalar kısmı da var. Bu özellikle Çin için çok istenen özelliklerden bir tanesi. İnternet arayıcısından biraz bahsedelim isterseniz. Telefonun internet arayıcısı da yine akıllara Xiaomi'nin MIUI arayüzünü getiriyor. Bu arada klavye son derece tepkisel ve hızlı çalışıyor arkadaşlar. Yine burada tarayıcıyla ilgili bir takım ayarlamaları yapabiliyoruz. İşte data kullanımını kısabiliyoruz. Bir takım başka ayarlamaları yapabiliyoruz arkadaşlar. Xiaomi ile ilgili izler nelerdir derseniz eğer bakın, Xiaomi'nin MIUI arayüzündeki dosya yöneticisi bu telefonda da standart olarak çıkıyor. Tavsiye edilen uygulamalarda da yine bir Mi uygulaması var arkadaşlar. Black Shark'ın yatırımcısı olan Xiaomi'nin bu telefondaki etkilerini belli eden uygulamalardan bazılarıydı. Şimdi performansla ilgili kısımlara geçmeden önce arka tarafta yazılım güncellemesini başlatmıştım. Onun indirme işlemi tamamlandı. Telefonu yeniden başlatalım, güncellemeyi yapalım ve sonrasında da performansla ilgili kısımlara geçelim. Şimdi yavaş yavaş en çok merak ettiğiniz konulara gelelim ve onlara cevap aramaya başlayalım. İlk etapta performans geliyor ve ben hali hazırda bazı sentetik test uygulamalarını gerçekleştirdim ve skorları kayıt altına aldım. Onlarla başlayalım isterseniz. Bakın, AnTuTu'dan aldığım skor 269.663 ki alt skorları işte işlemci, grafik birimi, arayüz ve bellek seviyesindeki alt skorları da şu an görüyorsunuz zaten. Geekbench'e geçildiği zaman tek çekirdek skorum 2457, çok çekirdek skorum ise 8539. Aynı zamanda benim için önem arz eden konulardan birisi de telefonların sahip olduğu depolama çiplerinin hızları ki bu telefonda da UFS 2.1 standardında, yani üst seviye amiral gemi telefonlarda gördüğümüz depolama teknolojisinin birebir aynısı var. Hızlara da yansımış durumda. En çok merak ettiğiniz konulardan birisi de oyun performansı, oyunlarda telefonun ısınıp ısınmadığı konusu. Önce Gamepad'e geçelim isterseniz. Telefonla beraber ilk 50 bin kişiye hediye edilen, sonrasında ise aşağı yukarı $20 civarında bir fiyatla satılacak olan Gamepad'in kendisine bakıyoruz arkadaşlar. Sadece tek taraflı bir Gamepad bu ve telefona yatay modda üst kısımdan takıyoruz. Ama telefon çıplakken bunu gerçekleştiremiyoruz. Gamepad'i telefona takabilmek adına kutu içerisinde gösterdiğim bu kılıfı telefona takmamız gerekiyor. Bu olmadan maalesef Gamepad'i telefona oturtamıyoruz arkadaşlar. Bakın zaten kilit mekanizmasının sesini ilk takış esnasında duyuyorsunuz. Tık. Üzerinde zaten özel bir anahtar düğme var. Bu düğmeye basarak kılıfı çıkartabiliyorsunuz. Taktıktan sonraki görüntümüz de bu şekilde oluyor. Telefon daha iri bir hal alıyor ama bence biraz daha havalı göründüğünü de söylemem gerekiyor. Tabii bu kişisel bir görüş. Teknoloji tutkunu olduğum için beni daha fazla heyecanlandıran bir görüntü ortaya çıkmış oldu ama kimleriniz bunu tabii ki kabada bulabilirsiniz. Bu arada Gamepad'in ergonomisi fazlasıyla iyi. Joystick butonuna erişmesi son derece kolay. Aynı zamanda üst kısımda iki tane tetik butonu var. Bunlara erişim de yine son derece kolay ve joystick'in üzerine bir buton daha bulunuyor. Bu buton açmanıza yarıyor ki bağlantı kurduğunuzda mavi renkli yanıyor. Eğer altındaki tip C konektörüyle Gamepad'i, yani kontrolcüyü şarj ederseniz de şarj edin aslında yeşil renkli yanıyor arkadaşlar. Sarıya yakın sarımsı yeşil renkli yanıyor. Aynı zamanda Gamepad'de 340 mAh kapasiteli bir pil var ki bu pil fazlasıyla yeterli uzun süreli oyun deneyimi için. Telefonunuzun pili bitmediği sürece Gamepad pil konusunda sizi yarı yolda bırakmaz diye tahmin ediyorum. Üzerinde aynı zamanda özel bir dokusu var. Yumuşak bir doku bu ve tutuş esnasında gerçekten kullanım ergonomisiyle birlikte keyfinizi arttıran bir hissiyat bırakıyor. Anladığım kadarıyla terleme konusunda da bir takım olumlu avantajları var ama bunun için gerçekten de belki günlerce kullanıp tecrübe etmek gerekiyor. Bazılarınızın aklına kamerayı engelleyip engellemediği sorusu gelebilir ama hem arka taraftaki çift kamera kurulumunu hem de ön taraftaki öz çekim kamerasını herhangi bir engel teşkil etmiyor. Çekim esnasında sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hatta bakın göstereyim. Şu an arka kamera aktif de kendimi çekeyim. Evet, çekimi gerçekleştirdim. Herhangi bir sıkıntı yok dostlar. Bu konuda tasarımda zaten kamera kısmına özellikle hassasiyet gösterildiğini ifade etmem gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki Shark Space menüsü içerisinde de yine Gamepad ile ilgili özelleştirme yapabileceğimiz bir ayar menüsü var. Gamepad'in kendi firmware'i de var. Onunla ilgili de bir güncelleme çıktı ki halihazırda zaten en güncel firmware ile birlikte çalıştırdığımı da ifade etmem gerekiyor. Dokunmatik olarak sağ kısmından yapıyorum ama ileriye, sağa ve sola doğru ya da geriye doğru koşmayı joystick üzerinden gerçekleştiriyorum. Ha, bunun anlamı geliyor. Bence çift taraflı olsaydı, yani iki parça olarak gelseydi bu kontrolcü ve sağ tarafa da takabiliyor olsaydı, çok daha işlevsel bir aksesuar olarak gönlümüzü daha fazla kazanabilirdi. Çünkü bence mobil oyunlarda, küçük ekranlarda yönlendirmeden ziyade isabet almak, hedefleme daha zor bir oyun deneyimi unsuru. O noktada bence joystick de onu kontrol edebiliyor olsaydı ki eğer, bakın şu an joystick de yönlendirebiliyorum bunu. Grafikler gerçekten inanılmaz. PUBG oyununu denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Yüksek performanslı bir telefonda kullandığımız için zaten en yüksek kalite ayarlarında başlıyor. CPU ve GPU'nun şu anda yük durumu artmış oldu arkadaşlar. Bakın az önce 4 tırnaktaydı. Evet, ilk etaptaki oyun deneyimi bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi gamepad'in kendisini çıkartayım. Hiç fena değil. Ama dediğim gibi çift taraflı olsaydı ve özellikle nişan konusunda, hedefleme konusunda yardımcı olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Tabii oyundan oyuna göre özelleştirebilmek de pekala mümkün ama gamepad konusunda destekleyen oyunların da yaygınlaşmaya ihtiyacı var. Bu da önümüzde duran gerçeklerden bir tanesi. Buradan kameraya geçelim isterseniz. Tabii kamera konusu önemli. Kameraya bakıldığı zaman arka tarafta 12 megapiksel artı 20 megapiksellik çift kamera kurulumu var. 12 megapiksellik kameraya 1.25 mikron büyüklüğünde pikseller, 20 megapiksellik kameraya ise 1 mikron büyüklüğünde pikseller eşlik ediyor ki iki kameranın da diyafram açıklığı f1.75, ki bazı yerlerde bunu f1.8'e yuvarlanmış olarak görebilirsiniz. 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor, yani telefoto kullanımı mümkün, ancak ne var ki kameralarda OIS özelliği maalesef yok. Dolayısıyla videonun stabilizasyonu konusunda, fotoğraf çekerken düşük ışık performansını arttırma konusunda rakipleri kadar rekabetçi olamayabilir. Ön tarafa bakıldığı zaman ise 20 megapiksellik kameraya f2.2 diyafram eşlik ediyor ve piksel büyüklüğü ise 1 mikron olarak karşımıza çıkıyor. Arka kamera 4K 30 kare saniye çekebilirken ön kamera ise 1080p video kaydı gerçekleştirebiliyor. Kamera konusunda amiral gemi telefonların biraz gerisinde gibi görünüyor ama alan adamı pek çok şekilde mutlu eder diye tahmin ediyorum. Ön kamerayla ilgili şunu da söylemek isterim arkadaşlar. Bir entegre flaşımız da var ön kamera için konumlandırılmış olan. Dolayısıyla karanlık ortamlarda, düşük ışıklı ortamlarda öz çekim yapmak isterseniz size yardımcı olabilecek ikinci bir LED flash da telefonun ön kısmına konuşlandırılmış durumda. Gelelim hoparlör başarımına. Telefonda stereo ses sistemi olduğunu söylemiştim. Bir tanesi altta, diğeri ise üst kısımda ayizyenin altında gizlenmiş durumda. Şimdi bunu yaparken tabii kıyaslama yapmak daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Ne derece ses seviyesi sunduğunu anlayabilmek adına. Akıllı telefonlarda kullanılan yüksek performanslı mobil işlemcilerin en büyük tehdidi, en büyük zorluk yaşadığı alan ısınmaya bağlı olarak frekansı düşürmeleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan performans kaybı ve kötü kullanıcı deneyimi. Dolayısıyla throttling zaten bu anlama geliyor. Yani öngörülen ısının üzerine çıkılması durumunda frekansın düşürülmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan performans kaybı. Peki Xiaomi Black Shark oyun telefonunda kullanılan gelişmiş soğutma sistemi throttling konusunda ne derece avantaj sağlıyor? Gelin buna hep beraber yakından bakalım. Xiaomi Black Black Shark oyun telefonunun sahip olduğu sıvı soğutma sistemiyle ön plana çıktığı için throttling testinde kıyaslama yapmaya özen gösterdim ve piyasadaki farklı platformlara sahip olan cihazları bir araya getirdim. Ortaya çıkan sonucu zaten görüyorsunuz. Thermal throttling testi itibariyle Xiaomi Black Shark %30'a yakın performans kaybı yaşayabiliyor. Yer yer farklı testlerde %20'lerde gözlemlemiş olmamla birlikte %30'a varan performans kaybı aslına bakılırsa Xiaomi Black Shark'ın sahip olduğu şase tasarımı içerisinde kullanılan soğutma sisteminin Snapdragon 845'i tam olarak dizginleyemediğini gösteriyor. Bunu söylerken neyi referans alıyorum? Örneğin Samsung Galaxy Note 8'e bakıldığı zaman evet, sahip olduğu Exynos 8895 platformu Snapdragon 845'ten daha yavaş bir platform. Ancak işlemcinin kasa içerisindeki soğutma performansına, soğutma başarımına bakıldığı zaman %90'lar seviyesinde performans koruyabiliyor olması aslında tercih edilen soğutma tasarımının Exynos 8895 için son derece makul olduğunu gösteriyor. Tabii diğer taraftan bakıldığı zaman evet %30'a varan bir throttling yaşanıyor ancak günün sonunda ortaya çıkan performans hala rakiplerinden daha yüksek. Sonucunda bu tür testler oyunlara nazaran sistem kaynaklarının daha çok tükettiği ve zorladığı için oyunlarda performansa etki eden ya da deneyimi bozan bir yansıma görmüyorsunuz. Buna ek olarak telefonun potansiyelini anlayabilmek adına soğutma takviyesinde bulundum ve bir kez daha testi gerçekleştirdim. Ortaya çıkan sonuç gerçekten ilginçti çünkü kuru buz takviyesiyle yaptığım test sonucunda throttling'e bağlı performans kaybı sadece %10 seviyesine seyretti. Demek ki daha iyi bir soğutmayla performans daha uzun süreler boyunca daha yüksek seviyede tutulabilir gibi görünmekte. Dolayısıyla sıvı soğutma sistemi kulağa hoş geliyor. Kimileri aslında bu telefona ilk sıvı soğutma telefon yakıştırması da yapıyorlar ama yanlış. Microsoft Lumia 950 ailesinde 950XL modelinde de sıvı soğutma sistemi kullanmıştı arkadaşlar ama bunlar kulağa hoş gelen ifadeler olmakla birlikte ortaya çıkan pratik yansımasının aynı oranda etkili olmadığını söyleyebiliriz. Tabi bu kanaate %100 varabilmek adına Snapdragon 845'i diğer cihazlara da görmek gerekiyor. Çünkü en nihayetinde farklı platformlarla bir kıyaslama gerçekleştirmiş olduk. Ancak ortaya çıkan tabloda telefonun soğutma desteğiyle daha yüksek performans seviyesini koruyabiliyor olması soğutmanın belli noktalarda hayalini ettiğimiz o işlevselliği yakalayamadığını gösteriyor. Tabi bir de kasadaki ısınmanın kullanıcıya ne derece yansıyıp yansımadığı var. Termal kamerayla yaptığım analizi şu an görüyorsunuz. Evet, Xiaomi Black Shark kullanıcıya yansıyan ısı konusunda en kötü tablolardan birine sahip değil ama kesin olan şu ki en iyilerden birisi de değil. Fakat bir kez daha altını çizmek isterim. Throttling evet önemli bir konu. Isınma evet önemli bir konu ama bunlara rağmen telefonun ne derece performans verip veremediği de bir başka önemli konu. İşte bu noktada Xiaomi Black Shark yaşadığı bazı handikaplara rağmen rakiplerinden daha yüksek performansı sağlamayı başarıyor arkadaşlar. Bununla göz ardı etmememiz gerekiyor. Bunun dışında en çok merak ettiğiniz konulardan bazılarına geleyim. Telefonun sesi görüşme kalitesi oldukça iyi. Bu konuda sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum. Bluetooth ve Wi-Fi'den bağlantı noktasında da rahatsızlık verecek bir sorun yaşamadım. Telefonda zaten 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth Best for desteği var dostlar. Kullandığım diğer detaylar konusunda yani GPS ve bağlantı, soğuk başlangıç sonrasında uyduya bağlanma ve konum tayinini başlatma konusunda da bu sınıf bir cihazdan beklediğimiz performansı bizlere sunmayı başarıyor Xiaomi Black Shark. Xiaomi Black Shark oyun telefonunda beğenmediğim noktalar nedir derseniz eğer ekran görsel kalite olarak, renk üretim kabiliyeti olarak bugün üst seviye telefonlarla kıyaslanabilecek seviyede değil. Evet belki Xiaomi Black Shark'ın kendi fiyat seviyesindeki telefonlarla kıyaslamak gerekiyor ama bu noktada bence daha iyi bir panel ve daha iyi bir görsel deneyim kullanıcılara sunulabilirmiş arkadaşlar. Pil performansına gelecek olursam eğer 4000 mAh kapasiteli piliyle Xiaomi Black Shark normal kullanımda kullanıcısına bir günün ötesinde pil performansı sunabiliyor. Bu tabii ki kullanım senaryonuza bağlı ama yaptığım ölçümler deneyimler ve değerlendirmeler sonucunda kendi adıma 1 ila 1,5 gün seviyesinde bir yere ulaşabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Saf oyun deneyimi söz konusu olduğu zamansa Modern Combat 5'te yaptığım denemelerde Xiaomi Black Shark 6 saat 15 dakika civarında oyun deneyimi sağlayabiliyor bizlere. Bana soracak olursanız son derece hızlı çalışan, uygulama performansından arayüz performansına, oyunlardaki deneyimden genel başarımına kadar son derece iyi çalışan muazzam bir telefon olmuş. Fiyatlandırması kritik öneme sahip çünkü yurt dışında 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon $550-560 civarında bir fiyatlandırmaya sahip arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye fiyatlandırmasında oturmasını beklemek gerek diye düşünüyorum. Bu telefonu bizlere Jetport ekibi ve MIUI Türkiye sağladı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ben Erdo Özoğa. Bu videomuzda Xiaomi Black Shark oyun telefonuna yakından bakmış olduk. Sosyal medyada ya beni takip etmiyorsanız aşağıdaki hesaplar üzerinden Twitter ve Instagram'da beni takibe alabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.